nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz, merhabalar.
Efendim, cümleten günaydın, hayırlı günaydın. Sabahlar.
Sabah şerifleriniz hayır olsun efendim. Evet, bugün konularımız arasında evet, neler belirliyor?
G-1 gün, D-1 yani G-1 Perşembe günü, yarın danının kuyruğu kopuyor. Beklentiler had safhada.
Evet, yani Avrupa Birliği'nde yaptırım olacak mı olmayacak mı konuşmaları da olacak değil mi? Bu Türkiye ile ilgili.
Vallahi evet, yani şimdi bu öyle bir stres biriktirdi ki bu mesele. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ama yani en sonunda söyleyeceğimi en başında söyleyeyim. Yani artık Türkiye'ye yaptırım uygulanması veya uygulanmaması... yani Türkiye'nin en azından ekonomik ve siyasi gidişatını çok da etkileyecek demek mümkün değil. Yani bu anlatabiliyor muyum? Yani bu bir parantez aslında. Yani zaten ilişkiler yerlerde sürünüyor. Sadece Avrupa Birliği ile de değil. Yani yurt dışında Türkiye o kadar yalnız bir ülke ki artık. Dolayısıyla yani bu ne değiştirecek açıkçası bilemiyorum. Şimdi meselenin özüne inecek olursak bir beyanlar savaşı sürüyor en azından Türkiye tarafından. Bir taraftan çok sert ve köşeli beyanlar geliyor. Ankara'dan ve yetkililerden sadece beyan değil aynı zamanda yani pratikte de özellikle Ege'de ve Doğu Akdeniz'de bu fosil yakıt arayışı sürüyor. Yani Navtex'ler Navtex art arda yayınlanıyor. Yani Navigational Telex bir dolu tuhaf şey oluyor. Mesela Mısır donanmasıyla Yunan ve Türk donanmasının dahil olduğu bir sürtüşme yaşandı İskenderiye açıklarında. Yani bunun AB'yle ne alakası var diyeceksin. Var tabii, çünkü yani Yunanistan gemisi. Ona işte bu eski hani çarpışmışlardı ya aynı evet, iki gemi evet. aynı ikisi de aynı yani bir Türk işte Kemal Reis, bir de öbürü de Limnos Yunan gemisi, birbirlerini kovalıyorlar yani. Tuhaf.
Evet, çok tuhaf bir durum var. Oruç Reis de yani zirvenin ardından bakımın tamamlandığını açıklayıp sondaj faaliyetlerine tekrar başlamıştı Oruç Reis gemisi.
Evet.
Orada da önemli bir sorun olduğu söyleniyor. Yani Dendias da Dışişleri Bakanı
Yunanistan'ın şöyle bir yere geldi ki
söylemişti. Yunanistan Türkiye sondajı devam ederken müzakere olmaz demişti.
Evet tabii. Yani ama aynı şeyi sadece Yunanistan Dışişleri Bakanı değil, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, ondan sonra bu dış politika temsilcisi Burel, bunlar bir şekilde lisan-ı münasiple aynı şeyi söylüyorlar. Yani artık Ankara'nın söyledikleriyle yaptıkları arasında dünyalar kadar fark var ve çok ciddi bir inandırıcılık sorunu var. Yani işte, geçenlerde konuşmuştuk, geçenlerde İbrahim Kalın Brüksel'e gitti bize. Efendim, İstikbalimiz Avrupa Birliği'ndedir dedi. Tayyip Erdoğan benzer şeyler söyledi ama bunların hiçbir karşılığı yok. Yani bunların Türkiye'de de karşılığı yok aslında. Avrupa Birliği'nde de yok. Dolayısıyla artık başka bir aşamaya, başka bir evreye geçildi Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde. Bunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Yani benim post kandidesi diye tabir ettiğim, yani adaylık sonrası dönem, o bile bitti artık. Orada bile değiliz. Adaylık sonrası dönemden bir kriz dönemine intikal etmiş bulunuyor maalesef Türkiye Avrupa Birliği ile. Çünkü hakikaten bu yıla baktığımızda, yani yılın sonuna geldik, neredeyse son programlardan birini yapıyoruz. Avrupa'da bu kadar çok Türkiye hiçbir zaman konuşulmadı Ömer Özdeş. Yani hiç ilk defa bu kadar çok, yani neredeyse kalıcı gündem maddesi haline geldi Türkiye Avrupa'da. Ve Avrupa Birliği kurumları içerisinde tabii ikili anlamda da öyle, yani Viyana'da, Berlin'de, Paris'te sürekli Türkiye konuşuluyor yani. Şimdi meselenin ayrıntısına gelirsek, bu işte yarın öğlen yemeğiyle başlıyor, mutat öyledir adet, ondan sonra işte öyle akşam yemeğine kadar sürecek, bir de cuma günü esas toplantı tabii. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde bir haber çıktı dün ve Almanya'nın artık giderek köşeye sıkıştığını ve alttan alma politikasının, yani appeasement policy, alttan alma politikasının işlemeyeceğini söyleyen bir yazıydı bu. Ve Almanya'nın, yani kendileri de zaten itiraf ediyorlar, Heiko Maas Dışişleri Bakanı pazartesi günkü toplantının akabinde, mutat Dışişleri Bakanları toplantısı vardı pazartesi ayın 7'sinde. Dün de Avrupa Birliği Bakanları toplantısı vardı. Orada bir şey konuşulmadı Türkiye ile alakalı, ama pazartesi toplantı çıkışında Heiko Maas, yani Yunanistan'la Türkiye'nin arasını bulmak için çok çalıştık ama maalesef beceremedik dedi. Yani
evet, pardon, bir şey eklemek istiyorum burada. Çok fazla provokasyon oldu ve Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'ta yaşadığı gerilimler doğrudan görüşmeleri engelledi. Neler olabileceğini bilmiyoruz demiş o zaman. Konuşacağız bunları demiş. Ne demek provokasyon?
İşte provokasyon dedi. Yani işte bir yanda bu ta Ekim'e dayanıyor, hatırlayacaksınız. Merkel kendisi devreye girip Atina ile Ankara arasında gidip gelmedi ama telefon etti. Ya yani aslında kolay seyahat edilseydi gelirdi gene. Çok meraklıdır biliyorsunuz Türkiye'ye gelmeye. 10 kere geldi Türkiye'ye, görmüş şeydi. Ondan sonra o telefon diplomasisi sonrasında Oruç Reis'i çekmişlerdi. Ondan sonra küt diye geri yolladılar. Almanlar şaşırdı kaldı. Aynı şey oldu. Gene aynı şey oluyor. Provokasyon dediği herhalde o.
Yoksa o olsa gerek, evet.
Yani öbür tarafın bir şey provoke ettiği yok ki, yani ne Kıbrıs'ın ne Yunanistan'ın, öyle bakıyorlar, bekliyorlar ve şeydeler, yani savunmadalar. Şimdi dolayısıyla yani Almanya bu Türkiye yanlısı grubun başını çekiyor. Üstelik de dönem başkanı biliyorsunuz ay sonuna kadar. Ardından Portekiz geliyor 1 Ocak'ta. Portekiz dönem başkanlığı. Ama Almanya tabii çok heveskardı yani bu işlere. Birdenbire bir siyasi güç olduğunu farz etmeye ve zannetmeye başladıydı. Yani boyunun ölçüsünü aldı açıkçası. Hiçbir şey yapamadı yani. Hakikaten dişe dokunur hiçbir şey yapamadı 6 ay boyunca. Ne bu meselede, ne başka meselelerde. Mesela Libya'da. Şimdi bu grubun içinde İtalya, İspanya, Malta, Macaristan tabii elhamdülillah ve Polonya var. O gidiyor geliyor. Bunların karşısında da Fransa, Avusturya, Yunanistan, Kıbrıs ve Hollanda var. Diğerleri böyle Türk taraftarı değil, Türkiye taraftarı olmasa da yani çok öne çıkmıyorlar ama... Yani tekrar edeyim başında söylediğimi, yani buradan bir şey çıksa dahi yani bu Türkiye'nin gidişatını değiştirmez. Ama görünen o ki hükümet, iktidar, rejim her neyse bu yaptırımlar konusunda biraz rahatsız yani. Yani çünkü ekonomide çok ciddi sorunlar var. Bu iyi bir mesaj olmaz. Ama benim kanaatim bir şey çıkmayacağı yönünde. Bakalım ne olacak. Şimdi diğer mesele tabii bununla bağlantılı olarak bu meyanda yani Türkiye bu kadar çok konuşulurken bu silah satışları gündeme geldi esas. Yani bunlar bu kadar açık bir şekilde konuşulmazdı, terennüm edilmezdi eskiden. Ve artık yani bu Avrupalı 3 silah satıcısının, tabii başka silah satıcıları da var da Türkiye ile öne çıkanlardan bahsediyorum. Yani Almanya, İspanya ve İtalya. Bu üç ülkenin sattıkları silahlar artık ayyuka çıktı. Yani bu mesele ayyuka çıktı ve bunu bir kenara not etmek lazım. Bunlar eskiden bu kadar açık bir şekilde konuşulmazdı, hatırlarsınız. Yani şimdi artık yani işaret ediliyor. Yani Almanya'ya mesela Yunanistan artık şu silahları satma diyor. Mesela herkesin önünde. Dolayısıyla
ama Cengiz öte yandan da sözünü kestim pardon ama öte yandan da mesela Macron kırmızı halı töreniyle karşılıyor
Mısır diktatörünü
ve şey de diyor ama yani silah şeyimiz devam edecektir, insan hakları falan ayrı mesele diyor. Mısır'da 60 bin kişi hapishanelerde süründürülürken bunu da, yani dediğini de doğruluyor. Her şey açıkça konuşuluyor. Silah da veririz, satarız diyor.
Elbette. Zaten şey dedim yani bu sadece 3 ülkeden ibaret değil. Evet, herkes evet. Silah satıyor. Çekler de satıyor. Evet. Ne olacak? Evet. Romenler de satıyor. Yapan satıyor. Türkiye de satıyor. Evet. Yani silah üzerine dönüyor. Çok ballı bir ticaret malum.
Biz de gireceğiz açık gazete olarak.
AG
silah.
Aksila,
AG, açık gazete.
Peki. ARD, Arsila, güzelmiş. Sipri raporlarında artık Türkiye'li şirketler var yani, şaka değil. Şimdi bu, yani burada artık... Yani Türkiye dendiğinde Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde, Avrupalı başkentlerde artık bunun yani ifade ettiği, çağrıştırdığı olumsuzluğu yaşıyor hale geldik. O yüzden adaylık sonrasından kriz dönemine, evresine intikal ettik diyorum. Yani bu... Yani yaptırım konuşuluyor. Olsun mu olmasın mı konuşuluyor? Düşünebiliyor musunuz? Daha 10 sene öncesine kadar üye olsun mu olmasın mı konuşulurdu?
Evet.
Çok önemli bu yani. Nereden nereye gelindi yani. Ve kimsenin Türkiye'deki insan hakları meselesi, yerlerde sürünen hukuk devleti falan, bu Avrupa'da kimsenin umuru değil. Yani bu ve dikkat ederseniz bu tartışmalar, yani Türkiye'ye yaptırım uygulansın mı uygulanmasın mı tartışmaları, Türkiye'deki insan hakları ihlalleri veya hukuk devletini ilgilendiren derin sorunlarla alakalı değil. Yunanistan ve Kıbrıs'la alakalı ağırlıklı olarak.
Ve fosil yakıtlarla vesaire, evet, hidrokarbon dedikleri. Ya bir de şeyi de biraz önce konuşma fırsatımız oldu biraz. İspanya'da da faşist diktatör Francisco Franco'nun torunu da dahil, 1981'deki darbe planlayıcısı emekli generaller de dahil, hükümeti demokrasiyi tehdit etmekle suçlayıp darbe tehdidinde bulunuyorlar. Avrupa'nın durumu da bu yani.
Tabii canım. Tabii. Yani o yüzden yani zaten rengini belli ettiydi Merkel. Hatırlarsınız bu Lukashenko seçildiğinde ve Belarus'ta insanlar sokağa döküldüğünde ardından Avrupa Birliği yaptırımları geldi, biliyorsunuz. Orada bir sorun olmadı. Yaptırımlar kabul edildi. Ve Merkel o toplantı çıkışında, Ekim başıydı yanılmıyorsam, şunu dediydi. Yani bu yaptırımların Minsk'te sokakta hak arayan ve demokrasi arayışında olan kitlelere destek vereceği kanaatindeyim demişti. Aynı toplantıda Türkiye ile ilgili yaptırımlar da konuşulmuştu. İşte yarınki toplantıya ertelenmişti karar. Yani oradaki iki çifte standardı da hatırlatmak biz, önemli.
Yani, biz dün Macron hakkında da bunu verdik. Sisi'ye yani Mısır'a insan hakları şeyinden ihlaline bakmayıp silah şey yapacağını biz diyalog yanlısıyız dedi. O da bir yandan Türkiye'ye yaptırım çağrısı yapıyor.
Tabii orada şu var yani Fransa'yı kayırmak için söylemiyorum ama şimdi başka yerde Covid'i da sadece Mısır'a satmıyor ki Fransa diyor, her tarafa satıyor, Afrika'ya satıyor falan yani ne olacak. Ama şimdi bu şu meselede yani bir aktif bir sıcak savaş riski tehlikesi var. Yani Türkiye ile diğer ülkeler arasında. Bu göz ardı edilebilecek bir şey değil. Yani bu bir aciliyet var burada, anlatabiliyor muyum? Oysa Mısır'ın aldığı silah, Mısır ki yani bir yere saldırmak için silah almıyor, öyle diyelim. Ama Türkiye'nin durumu aynı değil tabii. Şimdi gelelim, ama tekrar ediyorum yani bu Fransa'yı kayırmak amacıyla söylenmiş bir şey değil. Yani bir veri değil. Kimsenin sicili sütten çıkmış ak kaşık değil yani silah konusunda ve fosil yakıt konusunda. Orada mısınız?
Evet evet. Yani Avrupa Birliği'nde de bir de bu dün konuşuyorduk herhalde duruma biraz da o açıdan bakmak gerekiyor. Magnitsky yasası.
Şimdi Magnitsky şeyinin evet. Evet, evet. Magnitsky, Amerika'daki Magnitsky Act yasasının bir benzeri sonunda kabul edildi. Tabii bu bütün bu konuştuklarımızla tamamen çelişen bir gelişme bu aynı zamanda.
Evet, onu söyleyecektim ben de. Bir de anlatır mısın Magnitsky yasası nedir? Yani 2012'de yürürlüğe giren bir yasa galiba.
Ya işte uygulanmayan bir yasa yani küresel insan hakları ihlallerini cezalandırma yasası öyle diyelim çok kabaca. Yani.
Evet yani Rusya'da gözaltındayken sağlık hizmeti verilmediği için ölen Rus avukat Sergei Magnitsky'den alıyor. İşte Washington geçmişte bu yasayı da kullanmış Rus yetkilinin birçok Rus yetkilinin ülkeye girmesini önlemek için filan böyle... Yani dünyanın herhangi bir yerinde ihlalde bulunanların Avrupa'ya girişi engellenebilecek diye bir haber vardı T24'ten.
İşte öyle öyle tabii. Şimdi Avrupa Birliği evet. Küresel İnsan Hakları Yaptırım Girişimi Rejimi bunun adı. Pazartesi günü kabul edildi. Epeydir üzerinde çalışılıyordu. Yeni değil. Karar ve yönetmelik kabul edildi ve Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlandı. İlk defa dünya çapında ciddi insan hakları ihlalleri ve ihlallerinden bu ihlallerden sorumlu olan bunlarla ilişkili olan bireyleri, kurumları devlet veya devlet dışı aktörler hedefliyor bu yasa ve bunlara yaptırım uygulanmasına izin verecek bir çerçeveyi tasvir ediyor. Bu kısıtlayıcı önlemler mesela bireyler için seyahat yasağı, bireyler ve kurumlar için fonların dondurulması, kendi hesaplarının dondurulması, Avrupa Birliği'ndeki kişi ve kuruluşların bu insanlara veya kurumlara doğrudan veya dolaylı fon aktarmalarının yasaklanması, gerekçesi de tabii yani çok geniş bir insan hakları ihlalleri yelpazesi içerisinde soykırım, insanlığa karşı işlenmiş suçlar, ciddi insan hakları ihlalleri, tacizler, işkence, kölelik, yargısız infaz, keyfi tutuklama gibi eylemler ve diğer insan hakları ihlalleri veya suistimalleri. Bunun çerçevesi de genel çerçevesi de ortak dış politika ve güvenlik politikası tabii. Yaptırım listesinin oluşturulması bir üye devletin veya Avrupa Birliği işte dışişleri ve güvenlik politikası yüksek temsilcisinin yani Josep Borrell'in önerisiyle hali hazırdaki temsilci konseyin önüne geliyor ve oradan karar çıkıyor. Ama yani bu tip kararların çıkmasının ne kadar zor olduğunu da unutmamak lazım.
Evet,
yani
kesinlikle.
Yani ve hakikaten merak ediyorum bunu kime uygulayacaklar. İşte o yüzden iyi niyet diyorum. Yani yani kendi aralarında ve kendi meseleleriyle ilgili olarak anlaşamayan ülkeler.
Hele bu hukuk devletinin bütçe krizine girmesi, işte Polonya ve Macaristan.
İşte tabii onu diyorum.
Yine tam bir.
Onu diyorum. Felce onu diyorum. Yani durumda. Kendi mesele. Yani şimdi mesela bu tabii çok tuhaf, yani zamanlama da çok tuhaf. Yani şimdi Türkiye ile, altını çizerek söylüyorum, yani Türkiye ile ilgili bu tartışma, yani yaptırım tartışması hakikaten insan hakları ağırlıklı falan değil. Çünkü Türkiye'de insan hakları 2013'ten bu yana yerlerde sürünüyor. Hatırlasanız da yani yeni değil ki bu. Yani bu. Ama yaptırım meselesi bu nedenle gündeme gelmedi Avrupa'da. Yani şu çıkan yasayı uygulamaya kalksalar, yani zaten bu yasaya ihtiyaç yoktu ki. Yani bu AB rejimine ihtiyaç yoktu ki Türkiye'ye bir şekilde mesaj vermek için. Ne yaptılar? Müzakereleri durdurdular. Yani o da bir çeşit yaptırımdı aslında. Yani 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin sonucundan 2 gün sonra müzakereler donduruldu, hatırlatayım. Yani 26 Haziran 2018'de o zamandan beri müzakere falan yok. Bu tabii daha farklı bir şey. Yani bu, yani birebir kişileri ilgilendiren yaptırım. Bu arada madem bu yeni yaptırım rejiminden bahsettik ve o rejimde insan hakları ihlalleriyle ilgili kişilere uygulanacak yaptırımlardan bahsettik. Hali hazırda ama yine bu fosil yakıt arama meselesiyle bağlantılı olarak bir iki tane isim ve şirket zaten daha önceki küçük yaptırım listesinde var. Yani yeni de değil, yani bir şeyler uygulanıyor zaten şimdiden. Ama tabii dişe dokunur değil. Yani hasılı kelam bütün bu her cümerç, itiş kakış, laf. Ya Türkiye bu arada Avrupa Birliği'ni hatırladı. Farkında mısınız bilmiyorum ama en azından benden sürekli demeç istiyorlar.
Evet, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela Avrupa Birliği içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı. Ve işte şeyi de söylemiş, kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz demişti. Ve yaptırımların tartışılması bizi üzüyor demişti.
Evet, yani işte dediğim gibi, yani bunun hiçbir karşılığı ne Türkiye'de ne Avrupa'da var artık, maalesef orada değiliz. Neyse, durum bu. Yani yarın öbür gün zaten belli olacak ama tekrar edeyim, yani bu hiçbir şeyi değiştirmez. Yani ne Türkiye'nin iktisadi gidişatını değiştirir ne siyasi gidişatını değiştirir. Gümrük Birliği'nin askıya alınması, ki bundan daha önce bahsetmiştik, en ciddi yaptırım olarak bir yerlerde duruyor ama onun da uygulanmaması veya uygulanamayacağı ile ilgili demeçler hem de Fransa'dan geldi. Dolayısıyla o şimdilik gündemde değil. Bakalım ne. Ama bu siyah, bu silah satışı meselesi önemli tabii ama Avrupa Birliği 27 ülke olarak bir karar almaları pek mümkün gözükmüyor. Gelelim son 2 dakikada bu iki oyun bozan AB üyesine, yani Polonya ve Macaristan'a. Gelen bilgiler, Brüksel olsun, başka AB merkezleri, başkentleri olsun, 25 ülkenin, yani geriye kalan 25 ülkenin bu konuda, yani hukuk devletine saygı ile
ne oldu, bir kesinti,
evet,
mi oldu?
Sanırım Cengiz Bey düştü.
Evet.
Zaten dolmuştu vakit.
Evet, hukukun üstünlüğüne tekrar bağlantı kurmaya çalışalım ama hukukun üstünlüğüne bağlı olarak bir şey vardı. Bunu kabul etmeyen Macaristan ve Polonya'nın itirazları sonucunda bir çıkmaza doğru girmişti.
Kesildi mi?
Ha, kesildi. Ha. Şimdi tekrar geldi.
Nerede kesildi Feryal?
Tam şeye doğru giderken kesildi. Beni duyabiliyor musun Cengiz?
Duyuyorum.
Evet, yani işte bu Macaristan ve Polonya'nın bütçe baltalaması ne
vallahi şunu diyordum, yani ister Brüksel'de ister diğer üye ülkeler başkentlerinde hava şu, Avrupa Parlamentosu'nda da tabii, yani biz kendi başımızın çaresine bakacağız. Katiyen Varşova ve Budapeşte taviz yok ve bu fonlarla, yani AB fonlarıyla hukuk devleti bağlantısı ilkesini sonuna kadar savunacağız ve hayata geçireceğiz yönünde. Eğer vetolarında ısrar ederlerse de onları dışarıda bırakan formüller üzerinde çalışıyoruz, hukuku biraz zorlayarak diyorlar.
Yani çok durum ilginç bu, yani.
Evet. Bu çok önemli. Çok önemli. Ve ben katiyen taviz verileceği kanaatinde değilim. Fakat geçen hafta söz etmiştik. Bir kez daha vurgulamakta fayda var. Taviz verelim diyen bir ülke var. İnanır mısınız? Gene aynı. Almanya. Yani inanılır gibi değil. Yani Almanya'nın hakikaten... Yani bu siyasi cüceliği, bu hep yani bir malumumuz olan siyasi cüceliğinin bu kadar ayyuka çıktığı bir dönem herhalde olmamıştır.
Evet, bu durumda da...
İlkesizlik tabii bitirdik. Aynı zamanda yani. İlkesizlik.
Evet,
bu şeyle enteresan. İlgili çok ciddi bir, çok iyi bir araştırma çıktı. Bu Türkiye'de basına yansımadı. Yeri gelmişken hatırlatayım, Volkswagen fabrikasıyla Macaristan ilişkisi. Orada bir fabrika var ve onu katiyen tehlikeye atmak istemeyen bezirgan bir anlayış içerisinde Almanya. Bu kadar basit. Petty, yani İngilizce'de dendiği gibi küçük.
Evet. Ya. Peki, bitirirken şeyi hatırlatalım. Bu sefer de ben seçtim, gene Özdeş'e bırakmadım çalacak parçayı. Programın adıyla mütenasip Avrupa nereye doğru? Ondan sonra yani yok şarkı ama şeyi anlatıyor. Kraftwerk'in meşhur Trans-Europa Express. Yani Avrupa sınırları aşan şarkısından bir bölüm çalacağız. 217 yüksek kaliteli versiyonu, sözleri de şey diyor. İşte randevu auf den Champs-Élysées. Şanzelize'den randevu. Sabah Trans Avrupa Ekspresi ile Paris'ten ayrılalım. Verlass Paris am Morgen mit dem TE. Yani Paris'te. Ondan sonra gidiyoruz Paris'ten. Ve Viyana'da gece kahvesinde oturuyoruz. Im Wien sitzen wir in Nachtcafé. Böyle gidiyor işte. Sonra Düsseldorf şehrine varıyoruz ve orada da Iggy Pop'la David Bowie ile tanışıyoruz. Un Treffen Iggy Pop, Un David Bowie diye ilginç bir şarkı. Bunun bizim aynı zamanda Avrupa Ne Konuşuyor programımızın da sinyal müziği aslında. Ama şimdi sana bir bölüm çalacağız eğer kabul edersen.
Mükemmel vallahi. Çok teşekkür
ederim. Hadi hoşça kal.
Çok uymuş. Hayırlara vesile olsun efendim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.